Vahiy 21. bölüm 3. ayete geldiğimizde yeni dönem bizlere anlatılmaktadır. Vahiy 21. bölüm 3 ve 4. ayetlerde tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ızdırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı der. Tanrı'nın konutu artık insanlarla birliktedir. Konut ya da çadır ne demektir? Yuhanna bunu şöyle açıklar. Yuhanna 1. bölüm 14. ayette. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Bu beden çarmıha gerilen ve sonra yüceltilmiş olarak dirilen bedendir. Bizim de böyle bir bedenimiz olacak ve yeni Yeruşalim'de onunla yaşayacağız. Tanrı insanlarla bir arada olacak. Onlar onun halkı olacak. Tanrı da onlarla birlikte olacak. Bugün önemli görünen pek çok şey ortadan kalkacaktır. Gözlerimizden tüm yaşları Tanrı silecek. Artık ölüm olmayacak. Bu inanılmaz bir ilerleme olacaktır. Sadece bu bölümü okumaya başladığımızdan bu yana dünyada birçok sayıda cenaze kaldırıldı. Sadece biz bu programı yaparken bile dünyada pek çok cenaze toprağa verildi. İnsanlar sürekli olarak ölüyor. Mezarlığa doğru durmadan ilerliyoruz. Doktorlar da işsiz kalacak çünkü acı olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de acı olacak. Çünkü öncekiler geçti, gitti. Vahiy 21. bölüm 3 ve 4. ayetler bize böyle söyler. Vahiy 21. bölüm 5. ayette tahta oturan işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. O her şeyi yenileyecek. Bu benim için çok anlamlı. Bu yaşamda sıkıldığım, kapana kısılmış hissettiğim, üzüldüğüm ve ağladığım anlar oldu ve yapmak istediklerimin hepsini yapamadım. Hiçbir zaman tam olarak istediğim kişide olamadım. İstediğim şekilde vaazlar dahi veremedim. İstediğim şekilde kişilere yardım edemedim. İnsanların zayıflıklarını kaldıramadım. İstediğim noktaya ulaşmış değilim. Tüm başardıklarımda bir eksik var. Ancak Rab sana ve bana şöyle diyor. Her şeyi yenileyeceğim. Yeniden başlaman mümkün olacak. Ben her şeyin yenileceği ve yeniden başlayacağım o günü bekliyorum. Babil Kulesi'nin yapımında Kutsal Söz Yaratılış 11. bölüm 5-6-7. ayetlerde şöyle söyler. Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağıya indi. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Bir zamanlar bilim adamları ve vaizler insanın aya gidemeyeceğini söylemişlerdi. İnsan daha da ileriye gidebilir. İnsan Tanrı'nın yarattığı akıllı bir varlıktır. Ölüm bu potansiyeli dünyada kısıtlar ve sona erdirir ama kurtulmuş bir insanın sonsuza dek sahip olabileceklerini ve yapabileceklerini bu durumda bir düşünün. Burada yenilenen unsurların vaat ettiği görkemli geleceği görüyoruz. Kutsal kitapta Yeşaya 9. bölüm 7. ayette Mesih ile ilgili olarak söylenen sözü şimdi size anımsatmak istiyorum. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak diyor. Sürekli büyüme ve gelişme söz konusu olacaktır. Vahiy 21. bölüm 6 ila 7. ayetlerde bana tamam dedi. Alfa ve Omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak der. Alfa ve Omega, başlangıç ve son benim diye konuşanın Vahiy kitabının ilk bölümünde de olduğu gibi Rab İsa Mesih olduğunu anlıyoruz. İman sayesinde tüm imanlılar zafer kazanacaktır. Zafer kazanan bunları da miras alacak. 1. Yuhanna 5. bölüm 4. ayette çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır der. Onun Tanrısı olacağım, o da benim çocuğum olacak diyor. Yuhanna burada Tanrı'nın oğulları Mesih'e imanla oğullar kabul edileceğini söyler. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi der. Bunları miras alacağız çünkü bu Tanrı'nın oğullarına vaat edilmektedir. Buna ilişkin Elçi Paulus da Romalılar 8. bölüm 16 ve 17. ayetlerde şöyle söyler. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere. Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Görkemli bir gelecekten bahsediyor Elçi Paulus. Bu oğul ifadesi Yunanca'da Moai Ho Huios diye yazılmaktadır ve sıra dışı bir deyiştir. Vincent'in dediğine göre Yuhanna'nın kaleme aldığı yerlerin içinde imanlının Tanrı'ya oğul olarak yani Huios olarak geçtiği tek yer burasıdır. Diğer yerlerde oğul için farklı bir Yunanca sözcük kullanılır. Oğlum diyen Tanrı'dır ve burada bunun altı çizilir. Topluluktaki imanlılar Tanrı'nın halkından biridir ancak fazlası da burada yazılır. Onlar ayrıcalıklı bir şekilde Tanrı'nın çocuklarıdır. 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayette. Sevgili kardeşlerim daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğiz der. Vahiy 21. bölüm 8. ayette. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur der. Bu ayetle ilgili birçok şaşırtıcı özellik söz konusudur. Birincisi yeni yer ve yeni göğün yaratılması ateş gölü ile kurtulmamışların durumunda bir değişiklik söz konusudur. İkincisi insan korku dolu, imansız, yalancı, katil ve benzeri şeyleri yapan günahları işlemesi bu durumda olanaksız olacaktır. Günah ve gücü tamamıyla yeni yaratılışın dışında kalmıştır. Son olarak da ateş gölü ikinci ölüm olduğu için sonsuzdur ve üçüncü bir diriliş söz konusu değildir. Bu Tanrı'dan sonsuza dek ayrılmak demektir ve bu denli korkunç başka bir şey de yoktur. Yeni Yeruşalim ve gelinin sonsuz evinin tanımıyla ilgili merak ettiğinizi düşünüyorum. Bu kentin görünümünde güzelliğin özü, hoşluğun zerafeti ve sevginin fazlalığı vardır. Kentin üstünlüğünü ve güzelliğini anlatmak için zengin bir dil kullanılmaktadır. Yaklaşmakta olan bu güzelliği düşünmek bu dünyadaki iman yolculuğunda takatsiz kalanlar için ruhsal olarak teşvik edici bir etki sağlamaktadır. Yeni Yeruşalim 1000 yıllık dönemin sonunda sonsuzluğun başlangıcında ortaya çıktığı için 1000 yıllık dönemin sonrasının kentidir. Mesih size yer hazırlamaya gidiyorum derken herhalde bu kenti düşündü. Ancak yeryüzündeki dram belirli doygunluğa ve sona ulaşmadan göksel kentin perdesi açılamaz. Yeryüzünün acıları sonsuz çağlar başlayana dek bitmeyecektir. Yeni Yeruşalim imanlılar topluluğunun sonsuz evidir. Hem evi hem de yurdu olacaktır. İnanlar topluluğu bu kente doğru yol almaktadır. 21. bölümde bu yeni evin mimari projesine biraz daha yakından bakacağız. Vahiy 21. bölüm 9. ayette son 7 belayla dolu 7 tası taşıyan 7 melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Kuzuya eş olacak gelini sana göstereyim. Kent 9 ila 21. ayetler arasında tanımlanmaktadır. Biz oranın muhteşem olan ruhsal ve psikolojik yönlerini gördük. Şimdi de düşünmeye değer fiziksel bir tanım bizlere verilmektedir. Burada durup kent ile yurttaşları yani inanlılar arasındaki ilişkiye bakalım. Bizler buranın yurttaşı olacağız. Aynı zamanda 21. bölümde güveyin geline verdiği değeri ve sevgisini gösteren süslü tanımlara da bakacağız. Vahiy 21. bölüm 10. ayette sonra melek beni ruhun yönetiminde büyük yüksek bir dağa götürdü. Oradan bana gökten Tanrı'nın yanından inen ve onun görkemiyle ışıldayan kutsal kenti Yeruşalim'i gösterdiler. Elbette bu kentin yeryüzünde toprak üzerinde bina edilmiş olan kentler arasında bir benzeri yoktur. Bu kent gökten inmektedir ve gökte yapılmıştır. Mimarı ise Rab İsa Mesih'tir. Gökten inmekte ise de yeryüzüne indiğine ilişkin bir ifade yoktur. Yersel kent asla göğe çıkmamakta ve göksel kent de yere inmemektedir. Göksel kentin yere ne kadar yaklaştığı ise tartışma konusudur. Gökten inen ifadesine karşın oranın cennette olduğuna inanırız. Bu bölümden açıkça anlaşılan iki nokta vardır. İlk olarak kent gökten inmektedir ve ikinci olarak yere indiği belirtilmektedir. Yani bir şekilde kenti havada asılı bırakmaktadır bu ayet. Birçok yorumcunun kabul etmek istemediği ve ikilem yaratan durum budur. Ancak kent neden havada kalsın? Uzayda yeni bir gezegende yeni bir uygarlık kurulamaz mıydı? Ya yeni Yeruşalim yeryüzünün bir uydusu olacaktır ya da ki bence doğrusu budur, yeryüzü ve yeni yaratılışın tamamı yeni Yeruşalim'in uydusu olacaktır. Bu bölüm o kentin her şeyin merkezi olacağına işaret etmektedir. Tüm etkinlikler ve görkem o kentin çevresinde olacaktır. Tanrı ve idare merkezi de orada bulunacak ve evren Tanrı merkezli bir duruma gelecektir. Vahiy 21. bölüm 11. ayette kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına benziyordu der. Elçi Paulus imanlara Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla sevinmelerini buyurur. Romalılar 5. bölüm 2. ayette. Bu umut kutsal kentte gerçekleşecektir. Mesih'in doğruluğunu giyinmiş olarak onun yüceliğinin önünde durmak harika olacaktır bu noktada. Burada iki önemli nokta vardır. Bu kenti Tanrı'nın yüceliği dolduracaktır. Burada önemli olan iki noktaya biraz daha ayrıntılı bakalım. Tanrı'nın varlığı bu kenti evren için görkemin kaynağı kılacaktır. Her bereket kentten dışarı taşacaktır. İkinci nokta ise kutsalların varlığı Tanrı'nın görkeminin ortaya çıkmasını engellemeyecektir. Günah Tanrı'nın kendi görkemini insandan uzaklaştırmasına yol açtı. Ancak bu kentte o da geçmişte kalacaktır. Tanrı'ya yakışan yüce amaç kurtulmuş insanın Tanrı'yla birlikte onun görkemini taşıyan kentte yaşamasıdır. Bu kent Tanrı'nın inanlılar topluluğundaki amacı olan çok sayıda oğlu yüceliğe eriştirmeyi de sağlamaktadır. Burada geçen parlaklık sözünün Yunancası pohesterdir ve ışığın kaynağı anlamına gelir. Kent ışık vermektedir. Ay gibi ışığı yansıtan ya da güneş gibi fiziksel tepkilerle ışık üreten bir yer olmayıp ışığı üreten bir kaynak olacaktır. Tanrı'nın ve Mesih'in varlığı bunu açıklar. Dünyanın ışığı benim, diyor Mesih. Tanrı ışıktır. Tüm kent çok değerli bir taş gibi olacaktır. Bu taş yeşim taşına benzetilmektedir. Yeşim çok renkli bir kuars taşıdır. Burada taş opak, saydamsız olmadığından o taş olamaz. Yeşim Semitik kökenli iaspis sözcüğünden gelmektedir. Yani elmas gibi olacaktır. Taş saydam ve parlaktır ki bu da bize elması düşündürür. Elmas bilinen taşlar arasında tanıma en uygun olanıdır. İbranice'deki bu sözcüğüyle Hezekiel 1. bölüm 22. ayetteki kristal sözcüğü arasındaki benzerlik bu görüşü güçlendirir. Vahiy 21. bölüm 12 ve 13. ayetlere geldiğimizde kentin kapıları tanımlanır. 12 ve 13. ayetlerde şöyle yazar: büyük ve yüksek surları ve 12 kapısı vardı. Kapıları 12 melek bekliyordu. Kapıların üzerine İsrailoğullarının 12 oymağının adları yazılmıştı. Doğuda 3 kapı, kuzeyde 3 kapı, güneyde 3 kapı, batıda 3 kapı vardı der. Kentin her yönde üçer olmak üzere 12 kapısı bulunmaktadır ve her kapıda İsrail'in oymaklarının birinin adı yazılıdır. Bu da oldukça çarpıcıdır ve İsrail'in çocuklarının tapınakla ilişkisine işaret etmektedir. Levi oymağı kâhinlerden oluşuyor ve ana tapınakta görev yapıyordu. Yeni Yeruşalim'de Tanrı insanla birlikte orada bulunduğundan bir anlamda burası da tapınak olacaktır. Gelin sürekli olarak ona hizmet eden kâhinliği oluşturacaktır. Levi'nin tapınaktaki hizmeti gibi onlar da orada yaşamakta ve hizmette bulunmaktadırlar. Tanrı orada bulunduğundan sonsuzluk boyunca her şey bu kente yönelmiş olacaktır. Bu kentte gelinin sonsuzlukta Tanrı'ya daha yakın bir yerde olduğu ve üst kattaki odada Yuhanna'nın onun göğsüne yaslandığı gibi sevgiliye yaslanarak çölden çıkan Tanrı'ya yaslanan bir halk bulunacaktır. Vahiy 21. bölüm 14. ayette ise kentin temelleri ifade edilerek şöyle yazar: kenti çevreleyen surların 12 temel taşı bulunuyordu. Bunların üzerinde kuzunun 12 elçisinin adları yazılıydı. Kentin 12 temeli vardır ve üzerlerinde 12 elçinin adı yazılıdır. Bugün inanlılar topluluğunun temeli de aynıdır. Efesliler 2. bölüm 20. ayette elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa ediliriz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir der. Mesih göğe döndüğünde ana hatları elçilere teslim etti. İnsani açıdan bakıldığında inanlılar topluluğu bu 12 kişinin ellerindeydi. Elçilerin İşleri kitabında bunun sırası verilir. Bu elçiler gerçek anlamda imanlılar topluluğunun temeliydi. İmanlılar topluluğu sonsuza dek onlara minnettar olacaktır. Bu Mesih'i yerinden etmek değildir çünkü o köşe taşıdır. Ama imanlılar topluluğu elçilerin attığı temel üzerinde yükselmiştir. Vahiy 21. bölüm 15 ve 16. ayetlerde ise kentin şekli ve boyutları söz konusudur. 15 ve 16. ayetlerde şöyle yazar: benimle konuşan meleğin elinde kenti ve kent kapılarıyla surları ölçmek için altın bir ölçü kamışı vardı. Kent kare biçimindeydi. Uzunluğu enine eşitti. Melek kenti kamışla ölçtü. Her bir yanı 12 bin ok atımı geldi. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşit ediyor. Kentin şeklini tanımlamak zor görünüyor. Bence bunun nedeni bizim bu zamanla sınırlı evrene ilişkin kavramları sonsuzluğun yeni yaratılışına uyarlamaktaki yeteneksizliğimizdir. Kentin ölçüleri onun şekli ve büyüklüğü konusunda pek çok görüşün ortaya atılmasına yol açtı. İlk olarak kentin ölçülerine bakalım. Hem yüksekliği hem de her bir yanı 2400 kilometre kadardır. Elbette Tanrı yaratıcı olarak hiçbir zaman cimrilikle, eli sıkılıkla ya da basitlik sergileyen şeyler yapmakla suçlanamaz. Sahile indiğinde onun oraya bol miktarda kum koyduğunu ve denizi yarattığını fark edersiniz. Dağları ve kayalıkları her yere uygun şekilde yerleştirmiştir. Gökleri de cömertçe yıldızlar ve diğer gök cisimleriyle bezedi. O her şeyi bol miktarda yapar. Bu kent yapıcısının işaretini taşımaktadır. Nasıralı marangoz Rab İsa kenti yapandır. Kent bir kare şeklinde olup kutsal yazıların basit bir ifadesidir. Burada her boyutu 2400 kilometre olan küp şeklinde bir kent anlaşılır. İster küp şeklinde olsun ister piramit şeklinde bunu anlamak bizim için zordur. Gökteki cisimler genellikle küre şeklinde olduğundan biz küreyi daha kolay gözümüzde canlandırabiliriz. Bildiğimiz kadarıyla uzayda küp ya da piramit şeklinde bir cisim yok. Küp ve piramit dünyadaki binalar için uygun şekillerken küre hiç de pratik olmaz. Ancak kentin kare şeklinde olduğu bu ayetlerde açıkça belirtilmektedir. Kenti kristal berraklığındaki bir küre içindeki küp olarak düşünürsek sorun çözümlenecektir. Bize verilen iç ölçülerdir. Ben bu yapıyı plastik bir topun içinde 8 köşesi de küreye değen bir küp olarak düşünürüm. Matematikten pek anlamadığımdan bir matematikçi ile mühendise bunun nasıl olabileceğini sordum. Her ikisi de aynı yanıta ulaştı. Boyutları 2400 kilometre kadar olan bir küpün dışındaki kürenin çevresi de 12.200 metre kadar olurdu. Ayın çapı 3.476 kilometre iken yeni Yeruşalim küresinin 4.000 kilometre kadar olması ilgi çekicidir. Dolayısıyla yeni Yeruşalim aydan büyük ve diğer gök cisimlerine benzer olacaktır. Bence burada bize verilen resim budur. Benim fikrime göre biz bu kürenin dışında değil içinde yaşayacağız. Burada dışında yaşıyoruz ve bazı zorluklarımız var. Tanrı bizim orada kalıp uzaya doğru uçmamamız için yer çekimi yasasını koymak durumunda kaldı. Burada dışarıda yürüyoruz ama yeni Yeruşalim'de içeride olacağız. Vahiy 21. bölüm 17 ve 18. ayetlerden itibaren kentin duvarları anlatılır. Melek surları da ölçtü. Kullandığı insan ölçüsüne göre 144 arşındı. Surlar yeşimden yapılmıştı. Kent ise cam duruluğunda saf altındandı der. Kentin surları korumaya yöneliktir. Duvarlarla çevrelenen kent güvenlikte olur. Yeni Yeruşalim'de güvenlidir ve içinde yaşayanlar da güvenliktedir. Göksel Salem'de barışın ve güvenliğin sevinci olacaktır. Tanrı ile yeryüzünde barışmış olanlardan oluşmuş olarak sonsuza dek barışın doluluğunu yaşayacaktır. Surlar da bu kentin adının anlamına ulaştığının yani barışın işaretidir. Surlar 65 metre yüksekliğindedir. Herodot eski Babil'in surlarının kalınlığının 25 metre yüksekliğinin de 100 metre olduğunu söyler. Bu surlar kentin ele geçirilmemesi için yapılmıştı. Yeni Yeruşalim'in surlarının yüksekliği kentin büyüklüğüyle uyumludur. Planda güvenlikten çok güzellik önemsenmiştir. Surların inşasında yeşim kullanılmıştı. Kentin dışını yapmada kullanılan bu cevher taşların en serti ve en güzelidir. Aynı zamanda temelde de ateş taşları kullanılır. Vahiy 21. bölüm 19 ila 20. ayetlerde şöyle der. Kent surlarının temelleri her türlü değerli taşla bezenmişti. Birinci temel taşı yeşim, ikincisi de lacivert taşı, üçüncüsü akik, dördüncüsü zümrüt, beşincisi damarlı akik, altıncısı kırmızı akik, yedincisi sarı yakut, sekizincisi beril, dokuzuncusu topaz, onuncusu sarıca zümrüt, on birincisi gök yakut, 12.'si ametistti diyor. Kentin 12 temeli yalnızca 12 elçinin adlarını taşımayıp 12 değerli taşı da içermektedir. İnsanlarca bilinen en değerli ve güzel maddeler mücevherlerdir. Bu değerli taşlar insanların diliyle kentin güzelliğini açıklamaktadır. Bu 12 taşa yakından baktığımızda gökkuşağı gibi değişik renkleri ve tonları içeren çok renkli bir güzelliği açıkladığını görürüz. Taşlar nasıl sıralandı? İlk olarak yeşim yani aispis taşı berraktır. Daha önce de söz ettiğimiz gibi büyük olasılıkla bu elmastır. Işığı ve rengi yansıtan berrak bir cevherdir. İkincisi gök yakut yani safirdir. Rengi mavidir. Bu taşa Tanrı'nın temeli olarak Mısır'dan çıkış 24. bölüm 10. ayette rastlarız. İsrail'in Tanrısını gördüler. Tanrı'nın ayakları altında lacivert taşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruydu der bu ayette. Üçüncüsü akik. Yeşilimtırak bir renktedir. Akik bir taştır. Plini onu şöyle tanımlar. Akikten bir tepeye yığılan bir zümrüt çeşididir. Dördüncüsü ise zümrüt. Rengi yeşildir. Buna yeşil taş da denir. Beşincisi damarlı akik. Rengi kırmızıdır ve bunun kırmızı kanatları olan beyaz bir taş olduğu düşünülür. Altıncısı kırmızımsı akiktir. Rengi ateş kırmızısıdır. Bu sart kökenli kırmızı taş olabilir. Ateş kırmızısı bir taş olduğu bellidir. Yedincisi sarı yakuttur. Rengi altın sarısıdır. Sekizincisi gök zümrüttür ki bunun da rengi deniz yeşilidir. Bu zümrüte benzer. Deniz yeşili renginde olduğu belli. Dokuzuncusu topazdır. Yeşile çalan sarı bir renktedir. Altın sarısı yeşil bir taştır. Yeşil altın taş diye geçen sarımtırak yeşildir. Uluslararası standarttaki kutsal kitap ansiklopedisi ise bu taşın deniz yeşili renginde olduğunu belirtir. 11.'si zirkanyumdur ki menekşe rengindedir. Yani bizim bildiğimiz sümbül rengidir. 12.'si ise ametisttir ve mor renktedir. Uluslararası standarttaki kutsal kitap ansiklopedisi kırmızı şarap renginde olduğunu belirtse de mor renkli olduğu düşünülmektedir. Yani Yeni Yeruşalim'in temelleri çok pahalı ve parlak mücevherlerden oluşmaktadır. Yeni Yeruşalim bir anlamda cennetten çıkıp gelen bir gezegendir. Her şey onun çevresinde dönecek ve ışık oradan çıkacaktır. Yeni Yeruşalim ışık ve renk kenti olacaktır. Tanrı ışıktır ve oradadır. Kent kristal berraklığında bir yeşim taşına benzetilir. Renklerin tümü dışarı çıkıp Tanrı'nın evrenini dolduracaktır. Bence Yeni Yeruşalim kristal bir kürenin içinde yeni bir gezegen olacak. Temel renklerin varlığı bu kentten her renk ve tonun yansıtılacağını düşündürür. Yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı, ışık kentinin renklerinin güzelliğinin yalnızca basit bir benzeridir. Orasının renkleri gerçekten harika olacaktır.